Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Sorulan Şen.
Ben Deniz Yusuf Goncagül. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam bayramın birinci günü. Bayramınız mübarek olsun, Ramazan bayramınız. Rabbim bizleri bayrama eriştirdi. Sonsuz hamd içindeyiz. Evet. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz.
Eydül Fitr, asıl biliyorsun ismi. Fıtır bayramı. Ve Ramazan bayramı mübarek olsun inşallah. Bizler stüdyolarımızda her zaman olduğu gibi konuklarımızı misafir ediyoruz bugün de. Bugün çok önemli iki konuğumuz var. Salih Yüzgenç ve Selim Tiryakioğlu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Bizler de çok memnunuz şu an burada olmaktan dolayı. İnşallah hayırlı bereketli program olur.
İnşallah.
Eyvallah, Allah razı olsun. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi dinleyicilerimiz bilirler. Afrika'ya giden genç gönüllüler, Genç Derneği vesilesiyle ve Hüdaye Vakfı'nın vesilesiyle Afrika'ya giden 35 arkadaşımızdan iki arkadaşımız bugün bizlerle birlikte hem de Afrika ile ilgili burada güzel anekdotları paylaşacaklar bizlerle. Kısmetse Selim Tiryakioğlu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda araştırma görevlisi. Ve Salih Yüzgenç ile birlikte UGET, Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu üyeleri. Genç Dergisi'nde de bu ayki yazılarında Afrika'dan bol bol bahsedecekler zaten. Ama onun öncesinde biz burada radyomuzda, Hasbihal programında bundan biraz bahsedelim istedik. Evet. Selim Tiryakioğlu'la başlamış olalım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yusuf Bey.
Nereye gitmiştiniz Selim abi siz?
Fildişi sahillerindeydim ben. Fildişi sahilleri. 3 hafta boyunca Ramazan'da.
Maşallah. Nasıl geçti yolculuk? Öncelikle uzun bir yolculuk geçti. Uzun bir yolculuk süreci oldu herhalde.
Evet, yani aktarmalı gittik. Yani yoldan bahsedecek olursak öyle bir 10 saatlik uçuşla Fas üzerinden, Casablanca üzerinden Fildişi'ne vardık. En büyük şehir Abidjan. Yani konuşacağız tabii, program boyunca konuşacağız. Beklediğimizden daha bizim için kolay oldu diyebilirim. Yani hani çok öyle beklediğimiz gibi zorluklarla karşılaşmadık. Burada Türkiye'de bize anlatılan işte bizim edindiğimiz bir Afrika algısı var. Öyle bir manzarayla tam anlamıyla karşılaşmadık diyebilirim. En azından Fildişi için. Tabii diğer ülkeleri bilmiyorum. Onları oraya giden arkadaşlar daha güzel anlatacaklardır. Bizim için böyle.
Evet, Selim Tiryakioğlu aynı zamanda oradayken de kısa Afrika yazılarıyla gençdergisi.com'da bizlerle görüşlerini paylaştı. Sağ olsun. Burada da kısa Afrika bölümlerinden değineceğiz. Selim Fildişi sahillerine gitti. Kamerun'a giden de Salih'ti.
Evet.
Salih, sen de hoş geldin. Öncelikle ülkemize hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Güzel bir sefer olmuştu inşallah.
Evet. Çok güzel oldu tabii. Verimli oldu. Oraya giderken kafamızda olan soru işaretlerinin hepsinin aslında gereksiz olduğunu anlamış olduk. Çünkü biz daha çok oraya oranın ihtiyaçlarını karşılamak için gittiğimizi zannediyorduk. Her ne kadar bize buradaki daha önceden giden arkadaşlarımız, abilerimiz tecrübelerinden dolayı böyle olmadığını söyleselerdi. Aksine biz öyle içimizde öyle bir inanç vardı. Fakat oraya gittiğimiz zaman bizim oraya daha çok özgüven aşılamak için, belki kardeşlerimizin yanında olmak için gittiğimizi anladık. İsterseniz projenin başlangıcından ben biraz bahsedeyim.
Evet,
çünkü
ondan bahsedelim. Hem dinleyicilerimiz bilmeyenler öğrenmiş olurlar, hatırlamış oluruz tekrar. Önce projeden biraz bahsedelim. Sonra Afrika'dan ne bekliyordunuz, neler umuyordunuz, neler buldunuz? Daha sonra Afrika'nın böyle genel bir durumundan bahsedebiliriz. İşte eğitim durumu, kültürel yapısı belki. Ne gibi eksiklikler var orada, neler yapılabilir? Siz neler yaptınız? Bunlardan da bahsedeceğiz programımızda.
Evet. Evet, 2010 yılından beri Uluslararası Genç Derneği'nin yürüttüğü bir proje Afrika. Afrika seferleri her yılın yaz ayında gerçekleşiyor. 2010 yılı, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Uluslararası Genç Derneği tek başına, tabiri caizse, bu işleri yürütmeye gayret ediyordu. 2014'te 2015 yıllarında, yani bu yıllarda da projeye yeni mihmandarlar bulduk. Yeni dostlar edindik. Yeni derneklerle, yeni örgütlerle beraber hareket etmeye başladık. Bu seneki projemiz Kıtalar Aşıyoruz, Gönüllü Yaşıyoruz ismiyle beraber faaliyetteydi. 85 gönüllü Afrika'nın 8 ülkesine yolculuk yaptı. Bu ülkeler Uganda, Kamerun, Fildişi Sahili, Tanzanya, Burkina Faso,
Mali,
Sudan gibi ülkeler oldu. Ondan sonra tabii çok verimli, çok güzel, çok tarifi imkansız duygular, geri dönüşler oldu. Fakat bunların en önemlisi belki de projenin devamını sağlayacak olan raporlama kısmıydı. Çünkü önemli olan her zaman şu benim kanaatimce, duyguları paylaşmak, düşünceleri paylaşmak önemli ama bir şeyin devamlılığı, sürekliliği daha önemli. Bu anlamda projemiz inşallah seneye de devam edecek. Bu sene projemiz, böyle kısaca anlatıyorum ki dinleyicilerimizde soru işareti oluşmasın.
TİKA'nın mihmandarlığındaydı değil mi?
TİKA'nın mihmandarlığında, TİKA'nın desteğiyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteğiyle beraber, Hüdayi Vakfı'nın yine desteğiyle beraber, Hüner Derneği, İGEDER, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği ve İSAR ile beraber bir faaliyet alanı oldu. Uluslararası Genç Derneği de kendine ayrılan kontenjanla beraber kendi talep ettiği öğrencileri, talep ettiği isimleri göndermiş oldu. Böyle güzel bir faaliyet oldu. Hamdolsun kazasız belasız atlattık. Herhangi bir hastalık olmadı. Sadece Kamerun grubunda, bizim grubumuzda, benim koordinatör olarak gittiğim ülke Kamerun'du. Ülke koordinatörüydüm ben. Orada bir arkadaşım sıtma yakalandı. 3 gün hastanede yattı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız olmadı hamdolsun.
Elhamdülillah şimdi iyi ama.
Şu an iyi. Şu an yine projeyle alakalı kısaca şunu söyleyeyim. Raporlama kısmına geçeceğiz. Ülke koordinatör arkadaşlarımız topladıkları raporları, giden arkadaşlarından topladıkları raporları güzel bir dosya şeklinde hazırlayarak vakfımıza ulaştıracaklar, Hüdayi Vakfı'na. Orada gerekli işlemler yapıldıktan sonra da TİKA ile Başbakanlık'la paylaşılacak bunlar. Önümüzdeki senelerde de Rabbim'den niyaz ediyoruz inşallah böyle güzel organizasyonlar devam eder. Çünkü
İnşallah.
Bir şeyin güzelliği, bir şeyin önemliliği tabii ki çok güzel. Fakat gerçekten sürekli devamlı sürdürebilir olması her şeyin çok önemli. Yani biz oraya gittiğimizde de mesela sorduk. Dedi ki ya hani abi nasıl gidiyor, nasıl yapıyorsunuz, bu işler zor olmuyor mu? Neler hissediyorsunuz burada dururken, hizmet ederken? Dediler ki biz burada yaptığımız şeyler anlık bir şey. Dokunuyoruz, çekiyoruz. Önemli olan her zaman sürekli olmak. Yani sürekli olması lazım bunun. Hatta biz 3 hafta gittik, 20 gün kaldık. Belki de bundan sonra önümüzdeki senelerde 2 ay kalınacak yani. Belki daha sürekli bir şey olacak ya da ara ara gidilecek falan. Bu gibi şeylere önem vermek lazım. Yine devam ederiz. Ben çok tutmayayım şimdiden.
Böyle belki köprüler kurmalıyız değil mi? Oraya evet, bağlantılarımızı evet, her zaman güçlü tutmalıyız.
Ben bir şey söyleyebilirim belki Salih'in söylediğinin üzerine. Zaten projeden de maksat... Türk gençlerinin, öğrencilerin oralara gidip Afrika'yı dert edinmesi. Projenin öncesinde de bizim söylediğimiz gibi dert edinerek belki bir kişinin gönlüne işte bu ateş düşerse sürekli hale de gelebilir. Yani bir arkadaşımız, ben mesela orada gördüm, Barış abi vardı orada, Burkina Faso'dan gelmişti Fildişi'ne. Aynı bizim gibi 3 yıl önce iki projede gelmiş, Afrika'yı bizim gibi gitmiş, görmüş. Daha sonradan ben burada kalabilirim demiş ve şu an orada hizmet ediyor kendisi.
Maşallah.
Ne kadar güzel.
Böyle şeylere de vesile oluyor.
Gönüllü yani. Aşıyoruz, kıtalar aşıyoruz. Projenin bugün, bu seneki teması buydu. Ve hakikaten dediğiniz gibi burada en azından bir kıvılcım oluşuyor ve bir dünya ufku değil mi? Dünya Tabii. bizi bekliyor ufku. Yakalamış oluyor gençler. Onlar vesilesiyle biz de onların yazdıklarıyla, işte sizin paylaştıklarınızla buradan biz de o duyguyu hissetmeye çalışıyoruz.
Öncelikle biraz önce Salih'in söylediğine değinmek istiyorum. Süreklilik duygusu yapılan bir işti ki. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ya, ibadetlerin en güzeli az ama sürekli olanı.
Evet.
Yani önemli olan dediği gibi mesela 350 kişi, 500 kişi tabii ki gitse çok iyi olur ama 35 kişi gitsin, her sene gitsin. Her sene gitsin ve dediğiniz gibi orada bir nokta koyalım yani kendimiz. Çünkü dünya bizi bekliyor ya. Değil mi? Gittiniz gördünüz. Dünya hakikaten bizi evet. bekliyor mu?
Evet. Evet.
Peki ebedi gençlik türküsünde ne söylüyorduk?
Evet, orada da söylüyorduk. Durmayın arkadaşlar, dünya bekliyor. Söyleyin arkadaşlar, hak ne diyor? Gidelim arkadaşlar, dünya bekliyor. Git, gidemezsen yüzler gülmüyor. Haydi git, gitmeyince zulüm bitmiyor.
Ya. O zaman epey de dinlemiyorduk. Bir dinleyelim mi kaydı?
Dinleyelim mi sadece?
Yani tabii bu sizin programınız, bize çalışmaz.
O zaman Mehmet abiden istek parça olarak Ebedi Gençlik Türküsünü alalım. Ebedi Gençlik Türküsünden sonra tekrar Erkan Radyo'da sizlerle birlikteyiz.
gençlik türküsüdür bu dillerimizde. Bir derdimiz var yanan yüreğimizde. Gönüllüyüz, gönüllü olmaya geldik. Gönlünüzde ebedi kalmaya geldik. Gönüllüyüz, gönüllü olmaya geldik. Bu derdimizde derman bulmaya geldik. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle, gönülden dindeler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle, gönülden dindeler.
Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, günlerin frekansında hasbihalimiz devam ediyor. Çok kıymetli iki konuğumuz var. Bugün Afrika'yı konuşuyoruz. Salih Yüzgenç ve Selim Tiryakioğlu bizlerle birlikte. Ve ben hemen programımızı kısa bir müzik arasından sonra devam ettirirken Erkam'da hasbihal etiketimizi ve hasbihalerkam Twitter adresimizi siz değerli dostlarımıza bildirmek isterim.
Oradan paylaşımlarınızı, mesajlarınızı bekleriz efendim.
Evet, özellikle Afrika ile alakalı paylaşımlarda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz de Erkam'da hasbihal etiketine yazabilirler.
Evet, bu güzel bayram akşamında Afrika'dan gelen arkadaşlarımızı, abilerimizi burada ağırlıyoruz. Selim Tiryakioğlu'na dönmüş olalım. Afrika ile ilgili genelde bizim ülkemizde böyle ne derler, genellemeler vardır yanlış bilinen. Kendi şahsında da olabilir, genel olarak orada gördüğün, bizim yanlış bildiğimiz noktalar nelerdir?
Evet. Bu durumla ilgili, yani bu genel senin evet. Genelleme dediğin o tırnak içinde o kelimeyle ilgili şeyde Afrika'da bize COSIM diye bir kurum var. Buradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın karşılığı orada. Kendilerini ziyarete gittiğimizde tam bu Müslüman ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, yaratılan Afrika algısıyla ilgili bize bir cümle kurdular. Ben onu hiç unutmuyorum. Şöyle dediler, Müslüman ülkelerde diyorlar ki hani biz biliyoruz dediler. Türkiye'de de sizin ülkenizde de böyle söylüyorlar. İşte Afrika aç, Afrika'da susuzluk var, Afrika'da hastalık var, sıtma var, tifo var, işte AIDS var. Yani gitmeyin, Afrika'ya gitmek tehlikeli. Böyle bir algı oluşturuyorlar dediler. Bu dedi tamamen yalan. Yani tamamen yalan üzerine ve bilinçli olarak yapılan bir propaganda dedi. Eğer dedi Afrika'da açlık varsa, susuzluk varsa ve hastalık varsa, Afrika'ya gelmek tehlikeliyse dedi, burada dedi siz de gördünüz dedi. Hakikaten de öyle. İşte Fransızlar, hakeza zaten Filiş sahilleri Fransız sömürgesi, eski bir Fransız sömürgesi, hala da Fransız sömürgesi diyebiliriz.
Kapaklı sömürge oldu artık.
Tabii işte, aynen. Fransızlar, sadece Fransızlar değil. Lübnan'dan kaçan, Lübnan'da sürekli savaş olduğu için kaçan Şiiler, Hristiyanlar, sonra Avrupa'dan gelen İsviçreli, İtalyanlar, hepsini sokaklarda görmeniz mümkün. Yani Abidjan sokaklarında tamam belki siyahların ülkesi olduğu için siyahlar kadar çok değiller ama yani herhangi bir hani bir yabancı ülkede olmayacak kadar fazla yabancı var. O konuştuğumuz şahıs dedi ki yani madem burada hastalık var onlar niye buradalar? Hakikaten öyle yani. Gelmişler, çalışıyorlar. Hep zaten bunları biliyoruz. Yani Türkiye'de duymuştuk. Orada da bizzat gördük. Biraz sonra anlatırım. Yine bir hastane ziyaretimiz olmuştu. Hristiyan hastanesi. Orası da çok ibretlikti bizim için. Yani beyazlar da orada Afrika'ya gidilmez diye bir şey yok. Afrika'da hastalık yok. Hakikaten yok. Yani öyle hani çok abartılacak, çok böyle zor bir durum yok yani. Evet, fakirlik var. Biraz geri kalmışlık var. Zorluk da var ama bizde anlatıldığı kadar değil. Bu bilinçli bir propaganda. Yani ben buradan dinleyicilerimize vermek istediğim mesaj, o propagandayı, o anlayışı yıkmak lazım. Kafalarımızdan yıkıp sınırları aşmak lazım.
Eyvallah. Özellikle mesela senin attığın fotoğraflara bakıyorum fil dişi için. Hani yemyeşil fotoğraflar. Yani genelde hani bizde Afrika deyince Türkiye'de şeydir. Bir, evet. Afrika bir ülke ve çöl. Evet. Böyle bir şey canlanır hemen kafada. Evet.
Ya yani bilhassa zaten şey var. Batı Afrika ülkeleri için işte Salih de Kamerun'a gitti. Dediğin gibi yani yemyeşil yani cennet. Hani Türkiye oralar kadar güzel değil yani onu söyleyebilirim tabiat bakımından. Ama şu var işte oradaki insanlar maalesef hep diyoruz ya eğitim eksikliği, işlemeyi ve üretmeyi maalesef bilmiyorlar. İşte bizim de bu noktada çalışmamız lazım.
Evet.
İşlemek ve üretmek.
Evet, bu noktada biraz konuşabiliriz. Hatta Mali'ye giden bir arkadaşımız, yeni gelen yani arkadaşlarımızdan bir tanesi bana öyle demişti. Yani abi hani yiyecek içecek tamam bunlar günlük ihtiyaçları karşılıyorlar ama insanlar orada bir şekilde doyuyorlar. Yaşıyorlar bir şekilde. Asıl onların ihtiyacı olan böyle bir eğitim. Ve bu kendileri üretmesini sağlamak. Dediğin gibi özgüven aşılamak.
Evet,
belki.
Evet. Ya bizim Kamerun'da gördüğümüz de zaten hep 8 ülkeden bahsediyoruz projede. Hep benzer aslında. Afrika'nın ortak özelliği sömürgeyle süre gelmiş olması yıllardır. Kamerun'da bir Fransız sömürgesi. İlk Almanlar sömürmüş, daha sonra Fransızlar, bir kısmını İngilizler. İnsanlardan en çok alınan şey özgüven olmuş. Yani onların bir şey yapabilme duygusu yok şu an. Gerçekten çok az. Ve hani günü kurtarmalık yaşama tabiri kullanıyoruz ya. Yani günü kurtarıyorlar. Devamını pek önemsemiyorlar. Mesela Nurettin Topçu'nun bir sözü var. Diyor ya insana ihtiyaçlarına göre yaşar. O ihtiyaçlar da insanların yaşamını belirler. Yani oradaki insanların ihtiyacı doymak şu an. Ya da su içmek diyelim. İkinci bir ihtiyaç söz konusu değil. Yani bizde mesela şöyle bir alışkanlık var. Türk milletinin kadim özelliği. İşte SSK'lı bir işin olsun. Niye? Emekli olursun ileride diye. Orada pek böyle bir dert yok. Çünkü zaten ölüm ortalamaları yani ölüm yaş ortalaması da çok düşük. Yani ortalama 52-53 Afrika'nın genel ortalaması. Kamerun'da 57'ydi ama genel ortalaması çok düşük. Yine Selim abinin de az önce bahsettiği konuya değinecek olursam ben de Kamerun'u biz iki yerine gittik. Bir güneyine bir kuzeyine. Güneyi tamamen yeşil yani tropikal iklim dediğimiz o muson ikliminin barındıran özelliğe sahip. Tropikal meyvelerin bol olduğu, her yerin ananas olduğu, her yerin işte onların papaya diye meyveleri var mesela çok güzel kavuna benziyor. Kuzeyine gittik daha sonra da. Kuzeyde tam bambaşka çöl Afrikası yani Afrika aslında çöl kısmı var. Evet çöl Afrikası var, yırtıcı hayvanların olduğu bölüm var. Evet suyun çok az olduğu yerler var. Bir de sürekli yağmurun yağdığı, saatlerce yağmur yağdığı yerleri var. O anlamda gerçekten coğrafya olarak çok çeşitlilik gösteren, çok zenginlik gösteren bir yer. ne diyelim yani, Rabbim onların yardımcısı olsun. Kolay bir şey değil gerçekten. Coğrafya diyor ya, insanlığın kaderidir coğrafya. Böyle bir söz var, evet, biliyorsunuz. Bu da bir kader yani, orası büyük bir kader. Çünkü bu kadar güzelliğin, bu kadar bereketin olduğu toprakların alt yapıları da çok zengin. Kaynakları çok zengin. Zaten bu yüzden sömürülüyor.
Bir de şu var, Afrika sömürüldü, evet. Yıllarca sömürge devletleriydi çoğu. Ama Afrika şu an hala bakir bir alan. Yani Afrika daha sömürülmek için, orada bize yine 10 yıldır fil dışında yaşayan bir şahıs anlattı. Bir Türk. Afrika dedi, Amerika bittikten sonra, yani dünya kaynakları bittikten sonra ve şu an tükeniyor. Bunun farkındalar. Afrika bütün kaynaklar tükendikten sonra sona bırakılan bir alan, bakir bir alan ve daha sömürülecek yani. Yani bütün devletler, bütün toplumlar, bugün güçlü toplumlar bunun için çalışıyor.
Sanki
buna
şu,
yatırım yapıyorlar.
Şu var Selim abi, benim gözlemlediğim, bu toprakları en azından bu halk kullanamasın. Evet. Buradan işte faydalanamasın. Buraya fabrika kuramasınlar. Ne bileyim, buranın işte yeraltı zenginliklerini ulaşıp çıkartıp,
çok doğru,
yani en basitinden su bile çıkartamıyorlar.
Çok doğru,
doğru değil mi yani?
Evet.
Şimdi suyun merkezi dediğimiz bir kıta. Her tarafı su, üç tarafı suyla çevrili bir kıta. Ama bir makineleri, hani bir makine yani, son derece makinesi basıp su çıkartacak güçleri, imkanları yok yani.
Evet.
Sanki bunu istemiş sömürgeci devletler. Oradan murat ettikleri buymuş. Ve dediğiniz gibi daha sonrasına bırakılmış bir alanmış gibi.
Evet. Oradan şuna da bağlayabiliriz. Hani konu dağılmasın diye. Burada eğitim sürecinde biz gitmeden önce 2 günlük bir eğitim gördük. Yani direkt olarak gitmedik. Bu da şahsen çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu. Bunun daha da böyle profesyonelleşerek devam etmesini arzu ederim, talep ederim, ediyorum. Orada şöyle bir Alican Tatlıbey şöyle bir ifade kullandı. Hristiyanlar şu an Afrika'ya, işte dediğim gibi biraz önce, bakir bir alan. Afrika'yı hazırlıyorlar. Bilhassa Hristiyanlaştırıyorlar. Hristiyanlaştırıyorlar ki Mekke'yi güneyden kuşatmak için. Bakın yani bu cümle çok enteresan. Yani bize böyle hayal gibi geliyor. Yani ne hal? Ben şahsen hiç düşünmemiştim yani o cümleyi kurana kadar. Hiç böyle bir şey aklıma gelmezdi. Ama dedi Mekke'yi güneyden kuşatabilmek için, hatta eski papalardan, şimdi ismi aklıma gelmiyor, birisinin bir makalesi varmış bu konu hakkında. Yani bizim Avrupa'da işimiz bitti. Hristiyanlığın yapacağı çok fazla bir şey yok. Afrika'ya açılmamız lazım. Afrika'ya açılıp Mekke'yi güneyden kuşatabiliriz. Bu kuşatmak tabii böyle ordu gidip hani eski zamanlarda olduğu gibi kılıçla kalkanla kuşatmak değil. Toplumları Hristiyanlaştırarak, zaten kültürünü, toplumu değiştirdiğiniz zaman bir bakarsınız ki Afrika sizin elinizde yok. Yani bugün mesela fil dışında bizim bilhassa gördüğümüz, bizzat gördüğümüz yani manzaralardan bir tanesi de hakikaten şu an insanlar bekliyor. Diyoruz ya, hep dünya bizi bekliyor. Oradaki Müslümanlar Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Orada diğer grupların, işte Hristiyanların, Şiilerin çok büyük çalışmaları var. Yine konuşuruz vakit olursa. Bekliyorlar ki yani bu olmasın. Ama eğer biz uzatmazsak, elimizi uzatmazsak, ilgilenmezsek emin olun yani 20 yıl sonra bizi bekleyen insanları da bulamayabiliriz yani orada.
Evet, gittiğin yer senindir kapağımız da vardı ya Gençler Dergisi'nde. Hakikaten öyle. Bu sömürge anlamında ben de geçenlerde bir yazı okumuştum. Geçen yayında da paylaştım. Tanzanya'da bir gölde çok Nil Levreği diye bir balık yetiştirmeye başlamış Avrupalılar 1960'lı yıllarda. Daha sonra o iç savaş döneminde mesela Tanzanya'da uçaklar gelirmiş, bomba, işte ne derler, silah, işte iç savaşı destekleyecek o savaş cihazlarını, alet edevatlarını getirirlermiş. Balıkları yollar, Avrupa'ya ticarete gönderirlermiş ve oradaki halk bir şey yiyecek bir şey bulamazken. Yani bu belki en basit bir örneği yani sömürünün. Hakikaten şu anda da bir sürü şey dönüyor. Evet. Neler oluyor kim bilir. Bir kısmını görüyoruz, bir kısmını göremiyoruz. Rabbim inşallah düzeltir oraları da. Evet diyelim ve bu 85 günleri gittiler. Yollar beni bekliyor dediler. Afrika'daki 10 ülkeye, 8 ülkeye affedersiniz, seferde bulundular. Ve biz de o eskimeyen ezgilerden Yollar Beni Bekliyor ezgisini Tuğrul'dan Şen'le seslendirmiş olalım. Daha sonra kaldığımız yerden hasbihal programı devam ediyor.
Yollar gide gele inşallah aşınır diyelim. sayımız da artar, sürekliliğimiz de artar.
Amin inşallah.
Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, hasbihal programımız devam ediyor. Güzel bir bayram akşamında öteleri konuşmaya, dünya gündemini konuşmaya, Afrika gündemini konuşmaya devam ediyoruz sevgili dostlarımızla.
Ötekileştirmeye çalışılan
evet,
öteleri konuşuyoruz.
Öteleri konuşuyoruz.
Aslında hiç de ötemizde değil, değil mi abi?
Evet.
Gayet de yakın. Evet, siz genel olarak bu 20 gün içinde neler yaptınız? Belki pratikte neler yaşadınız? Biraz da o hikayelerden devam edelim istiyorum. Salih'le devam edebiliriz.
Biz eğer buyuralım o zaman.
Estağfurullah.
Evet, tabii böyle güzel bir bayram gününde, bayram akşamında. Öncelikle tabii dinleyicilerimizin de bayramını kutlamış olalım. İnşallah bayramın her günümüze sirayet etmesini, her günümüzde bayram heyecanı yaşayabilmemizi Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah. Biz Ramazan ayında gittik Afrika'ya, kalbimizin karasına. Önce oluyoruz, niyet ettim önce olmaya.
Tişörtlerimiz aslında Ramazan'da var. Olması da çok güzel bir şey. Yani Ramazan'da sevaplar da kat kat böyle. Hani onun üzerinde çarpılıyor böyle tabiri caizse sevaplar.
Bu şuna benziyor aslında. Yani imkan bulduğu zaman insanın yurt dışına çıkması lazım. Büyük bir tecrübe çünkü bu. Yurt dışına gidilen her ülke büyük tecrübe. Çünkü ülkeni, kendi ülkeni, yaşadığın yeri dışarıdan görme şansın oluyor. Fakat Afrika'nın daha farklı bir özelliği var. Çünkü orada Müslüman ihtiyaç çok fazla. Yani beyaz olup da Müslüman olan insan ihtiyaç çok fazla. Bu bir gerçek yani. Psikolojik olarak en azından böyle bir büyük bir ihtiyaç var. İkincisi de oradan ülke, yani Türkiye çok daha başka gözüküyor. Çok farklı gözüküyor. Ben de daha önceden çeşitli öyle seyahatlerim oldu. Fakat bu başkaydı yani. Çok başka oldu. Biz 20 gün kaldık Afrika'da. 20 günlük bir projeydi bu aslında. Proje kapsamında TİKA'nın desteğiyle gerçekleşen. 20 gün boyunca arkadaşlarımız sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiler orada bulunan. Oranın önde gelen sivil toplum kuruluşlarıydı bunlar. Ardından büyükelçilikleriyle beraber bir ziyaretler oldu. Yani her ülkenin herhalde büyükelçilikte bir ziyareti, bir buluşması oldu bildiğim kadarıyla. Azim Ahmet Hüdayi Vakfımızın oradaki yani mihmandarı olan, dostu olan, temsilcisi olan tabiri caizse. Tabii aslında parantez içinde söylüyorum. Oradaki vakıfların hiçbiri Türk vakfı değil. Yani oranın vakıfları. Ya mesela Kamerun'da Akamas Vakfı var.
Yerel kuruluşlar hep.
Tabii yani çünkü faaliyette bulunmak için bunun yapılması gerekiyor. Yani uluslararası mesela Hüdayi Vakfı'nın da uluslararası bir kimliği vardır muhakkak. Yani uluslararası şubeler açabilir. Fakat Afrika'da faaliyette bulunmak için oraya yerel, oraya mahsus olmak gerekebiliyor. Bu anlamda oradaki vakıflarımız hususi faaliyet gösteren vakıflar. Fakat kendi içlerinde bir büyüme gerçekleştirdikleri için ki mesela Kamerun'daki vakfımız Akamas Vakfı şu an ülkenin önde gelen artık sivil toplum kuruluşlarından biri olmuş. Yani devletin bizzat tanıdığı valisiyle, bakanlarıyla, meclis başkanlarıyla bizzat görüşmelerde, ikili ilişkilerde bulunabilen konumda maşallah diyelim. Böyle bir faaliyet oldu. Tabii bu vesileyle hani vakıflardan da bahsettik. Bizleri orada ağırlayan abilerimize, hocalarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Belki internet üzerinden bizleri dinliyorlardır.
Belki de
onlara selam etmiş
bayram olalım. Dolayısıyla ülkeye gelmiş de olabilirler. Evet. Yani öyle duyumlar da alıyoruz. Buradan hatta şimdi ismen de zikredeyim ben mesela. Tabii. Kamerun'da Murat Yılmaz, Murat abi, Gökhan abi, Gökhan Kasap, Muhammed Eymen Güçlü. Muhtemelen Murat abi ne olabilir? Kamerun ülke koordinatörü. Kendisine çok selam gönderiyoruz buradan.
Selam
da.
Olsun.
Keza Filişi sahili, diğer ülkeler hepsine yani artık burada ismen zikretmemiz belki pek mümkün olmayabilir.
Ben de aynı şekilde hazır selam gönderirken araya girip selamı göndermiş olayım. Ben de Filişi sahillerindeki Mehmet Targal abiye tabiri caizse tek başına bir devlet olarak tanımladım ben. Mehmet abiyi tanıdıktan sonra Allah razı olsun. Tek başınaydı yani. Evet.
Mehmet abi özelinden biraz böyle orada yaşayan, orada hizmet eden abilerimizi bir hatırlamış olalım, anmış olalım. Yani bize biraz evet. Böyle anlatabilir misiniz?
Bu çok önemli. Dediğin gibi Yusuf. Yani oraya gidenler, oranın insanları var. Ben şimdi şöyle görüyorum Afrika'da. Bir oranın insanları, yerlisi. Orada da hakikaten bize çok böyle dokunan, kalbimize dokunan güzel insanlar vardı. Bir de bizim buradan giden işte abilerimiz var. Onlar da Mehmet abi şöyle, Mehmet abi üzerinde konuşacak olursak 14 yıldır yurt dışında Kazakistan'da başlamış, oradan Kamerun'a gelmiş. Kamerun'da aynı şekilde vakfın kurucusu, Fildişin'de de şu an kurucu başkan. Beni etkileyen nokta Mehmet abi de tek başına Fildişin'de şu an bir İmam Hatip Lisesi var ve bir vakıf var, vakıf merkezi var. Bu ikisini de tek başına yapmış ve tek başına yürütüyor yani. Şu an yeni bir işte Barış abi geldi. Bunlar hakikaten zor şeyler. Yani bir insanın tek başına altından kalkabileceği, hani Türkiye'de bile. Yani siz şurada bile bir vakıf, bir dernek tek başınıza kurabilir misiniz? Yani biz 10 kişi işte yönetim kurulundayız Genç Dergi'de. Yani hani bu bile büyük. Bir de siz gurbette olduğunuzu düşünün. Yani bambaşka bir ülke, yabancı bir ülke, bir sürü denge var. İşte devletle, bakanlarla ilişkilerinizi iyi tutmak zorundasınız. Mesela şu an şöyle bir sıkıntı vardı mesela orada. Onu söylemiş olayım. Hani oynanan oyunları da görmüş olalım diye. Sadece sözünü kestim bu arada.
Estağfurullah. Bayağı zaten kestim.
Tamam, 5 dakika. Sana söz vereceğim.
Programımız geniş. Siz de
bitiriyorum. Şöyle şimdi Boko Haram oralarda şu an yaygın olduğu için Şimdi cumartesi günleri vakıfta AİDE, bizim oradaki vakfın ismi AİDE'de öğrencilere, üniversite öğrencilerine tıpkı bizim burada da yaptığımız gibi konferanslar oluyor. Akademisyenler geliyor ve bu akademisyenler zaten o devletin üniversitelerinin akademisyenleri geliyorlar, ders anlatıyorlar. Bir 100 kişi falan oluyormuş çıkışta, hep birlikte çıktıkları için. Taksiciler arasında halkta böyle bir yaygara koparmışlar. İşte bunlar Boko Haram'a eleman yetiştiriyor, işte IŞİD'e eleman yetiştiriyor vesaire gibi. Şimdi bunlar bilinçli olarak yapılıyor aslında. Yani bazıları vakfı sevmeyenler, oradaki hizmetleri çekemeyen yabancılar, Hristiyanlar bilinçli olarak böyle bir yaygara koparıyorlar ki yani zor durumda kalınsın, çalışmalar aksasın. Yani biz de aynı şekilde orada Salih'in de bahsettiği gibi devlet yetkilileriyle, bakanlarla ilişkileri iyi tutmaya çalışıyoruz. Yani mesela iftar düzenledik orada, güzeldi hakikaten. Yani teveccüh var, hani o noktada şu an bir sıkıntı yok ama o teveccühü almaya çalışıyorlar yani.
Evet, yani o dengeler de zor, oradaki zor. Halkla iletişim halinde olmak. Yani çünkü buradan abilerimiz gidiyor mesela 14 senedir Mehmet Targıl abinin işte gurbette böyle gurbette, Kazakistan'dan evet. Oraya oradan oraya.
Evet.
Demek ki oraya bir çıkınca yurt dışında bir dünya ufku, ümmet ufku gelişiyor insanın. Evet. Yani bizde de aslında hep kendi dünyamızda kaldığımız için biraz evet. İşte hep kendi çabalarımız işte şuraya maaşımız artsın, şu artsın, şu olsun işte buradaki belki hizmetlerde biraz noktamız...
SSK'lı bir iş.
SSK'lı bir iş, evet aynen öyle. Bu girdabın içinde aslında sürükleniyoruz biraz böyle ve popüler kültürle de birlikte hiç dünyada ne olmuş, işte ne bitmiş hiç umurumuzda olmuyor diyelim. Popüler kültür deyince hemen Salih'e dönmüş olalım bu noktada.
Zaten
yani, evet. Bu dediğim noktasından biraz böyle açabiliriz belki. Evet.
Şimdi şöyle bir şey var mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi vardı. Dünya beşten büyük diye.
Evet.
Keza yine dünyanın aslında dünyadaki şu an hani popüler kültür dedik ya bu çerçevede artık globalleşen, küreselleşen dünyayla birlikte ulusal çizgilerin, ulusalcılık kavramının hatta milliyetçilik kavramının önemi azalmaya başladı. Bu iyi ya da kötü bir sonuç. Belki bu tartışılıyor şu an farklı siyasi çevrelerde ya da farklı sosyolojik gruplarda. Fakat önemli olan şu, madem ulusalcılık kavramı ya da madem ülkelerin sınırlarının, haritadaki sınırlarının pek bir önemi yok artık. Bu anlamda dünya gerçekten dünya vatandaşlığı denen ya da dünyanın o küreye talip olma, Lütfü abinin sürekli bahsettiği husus. Çok önemli bir konu. Şimdi ülkeyi tanıma adına yani Türkiye'yi tanımak istiyorsan dışarı çıkman lazım muhakkak. Yani kesinlikle bunu yapman lazım. Yani Türkiye'yi tanımak istiyorsan ülkeni dışarıdan göreceksin. Bu bir. İkincisi Türkiye'yi tanımayı tamam. Bunu cebe koyduk. Bir de dünyayı tanıman lazım. Dünyayı nasıl tanıyacaksın? Şimdi Amerika'dan bahsediliyor. Avrupa'dan bahsediliyor. İşte Arabistan'dan bahsediliyor. Kutsal topraklardan bahsediliyor. Kudüs'ten, Filistin'den bahsediliyor. Afrika'dan bahsediliyor. Buraları gerçekten görmeden, hissetmeden, oradaki köylerde bulunmadan ki biz gittiğimiz zaman tüm gruplardaki arkadaşlarımız köy ziyaretleri yaptılar. Evet. Değil mi Selim abi? Evet. Köylere gittik. Köylerde iftarlar yaptık. Oradaki insanlara şu mesajı verdik. Kardeşim biz sizin memleketinize geldik. Biz sizin ülkenize geldik. Şu an sizin sofranıza oturuyoruz. Sizin misafiriniziz yani. Bizi misafir olarak kabul edin dedik ve misafir olduk onlara. Bu bizdeki ümmet bilincini de geliştirdi. Yani sadece o insanlara biz moral motivasyon vermedik. Bizim hani dünyaya talip olma diyoruz ya. Biz dünya insanlarına talip olduk bir şekilde. Yani ben hayatımda hiç görmediğim kadar siyah insan gördüm. Keza Selim abi de öyledir. Her yer siyah insan doluydu çünkü yani. Hatta biz bir tren yolculuğu yaptık mesela Kamerun'da. Yaklaşık 16 saat sürdü. Güneyinden kuzeyine doğru bir yolculuk yaptık. Ardından da 15 saat bir otobüs yolculuğumuz olmuştu. O tren yolculuğunda yaklaşık 300 kişilik trende 10 tane beyazız. Yani 10 tane beyaz var ve herkes bize bakıyor. Herkes bize bakıyor. Yani sürekli dikkat çekiyorsun. Sürekli dikkat çekiyorsun. Türkiye'ye geldik hatta kimse bakmıyor falan böyle bir. Dedi ki ya ne oldu yani? Niye kimse bakmıyor? Herkes bize bakıyordu yani. Yani bu gibi güzellikleri görmek adına ekip arkadaşlarımız da hamdolsun çok güzel arkadaşlardı. Hep günlüklerini tuttular, ses kayıtlarını aldılar, fotoğraflarını çektiler. Güzel birikimlerimiz, güzel materyallerimiz oldu. Bunlar da inşallah dernek olarak zaten bülten olsun, belki fotoğraman olur. Bir şekilde zaten paylaşacağız.
Evet, buradan belki da bir albüm gibi, fotoğraman gibi bir şey
olabilir. Ve buradan da şunun da müjdesini vereyim. Ağustos ayında Genç Dergimizde inşallah iki sayfalık bir iç dosyamız olacak. Yani dört sayfa zaten ayrı bir dosya var. Bir de iki sayfalık iç dosya olacak.
Çok güzel.
O iç dosyada Afrika ile alakalı, Afrika'ya giden gönüllerle alakalı yorumları, gözlemleri, fotoğrafları paylaşacağız. Belki küçük bir alan ama yine de o ruhu, o şevki göstermiş olmaya çalışacağız inşallah.
Biz hatta geçen haftadan konuştuk Genç Dergisi'nin bu ayki sayısını. Ağustos'ta da müjdeledik. Hani Afrika'dan geliyor arkadaşlarımız. Hı-hı. Mutlaka Afrika ile ilgili yazılar göreceksiniz diye. Bu noktada İsmet Özel'indi galiba. Hani insanlar bir dünyaya kulak kesilirse diğer dünyaya sağır olurlar diye bir şiirinde geçiyordu galiba. Hı-hı. O noktada biraz böyle başka dünyalara sağır olmaya başlamışız sanki. Evet. Değil mi? Yıllardır.
Şöyle ben de şunu ekleyebilirim. Şimdi biz bir proje kapsamında gittik. Salih'in de bahsettiği gibi. Şahsen şimdi tabii giderken şu vardı. Yani bir proje kapsamında gitmek. Bizde öğrenciler genelde böyle düşünüyor. Gençlik ateşi olduğu için böyle hani sanki sınırlanırmışız. Yani çok da hani böyle zevkli geçmezmiş. Hani bir böyle bir çantamızı sırtımıza alalım. Tek başıma gezeyim ya da kafa dengi bir arkadaşımla gezeyim. Gezsem daha iyi olur. Böyle düşüncelerimiz hepimizde vardı. Bende de vardı yani. Hani yurt dışına gitmek istediğin zaman öyle gitmek istersin ilk etapta. Daha zevkli gelir. Şahsen bu algı bende yıkıldı. Şöyle, proje kapsamında gitmek çok faydalı. Yani biz hiç tanımadığımız, işte 8 kişiydik. 8'imiz de birbirimizi tanımıyoruz. Fil dışında orada tanıştık. Çok faydalı oldu. Şu anlamda çok faydalı oldu. Ben daha önceden mesela Bosna'ya da gittim. Başka birkaç ülkeye daha gittim. Biraz önce bahsettiğim şekilde gitmiştim. Tabii onun zevki, onun tadı başka ama şimdi biz bir proje kapsamında gittiğimiz için işte devlet destekli bir proje. Oradaki Mehmet Targal abi fil dışında işte bizim için her şeyi programı ayarlamıştı. Toplumu biliyor, fil dışı sahilleri insanını biliyor, STK'ları tanıyor. Teker teker STK ziyaretleri yaptık. Çok daha profesyonel oldu, çok daha güzel oldu. Yani rastgele gidip bir gezmektense...
Evet, yani sadece böyle gezip gezmekten ziyade oradaki insanların da kalbine dokunma şansına sahip
yani
oluyorsunuz
bir,
galiba.
Mesela Salih'in bahsettiği köye evet. Mesela tek başımıza nasıl gidecektik? Yani orada mümkün değil, gidemezsiniz.
İnsanlarla tanışmak olsun. Tabii. Oradaki insanlarla kaynaşmak olsun.
Sonra işte Kozim Diyanet İşleri Başkanlığı oradaki. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın makamına gidiyorsunuz. Yani 20 yaşında, 21 yaşında Türkiye'de üniversite öğrencisi. Diyanet İşleri Başkanı'nın evet. Makamına gidiyorsun yani. Hani evet. Bunlar önemli şeyler yani. Hakikaten
orada,
çok büyük tecrübe.
Ya orada bizim yani biz gittiğimiz her yerde gerçekten Selim abi bahsettiği gibi şeref konuğu gibi ağırlandık. Ama evet. Burada önemli olan noktalardan biri de şu. Hani bizim işte beyaz olmamız, Müslüman olmamızdan ziyade bir de şu var. Oradaki vakıflarımızın
evet.
Gerçekten iyi ilişkiler kurması, iyi izlenimler bırakması. Bu anlamda tekrar teşekkür edelim. Orada hani gerçekten öyle bir faaliyet alanı yapmışlar ki kendilerini. Hamdolsun şunu görüyoruz, siyasi çevrelerin ya da dünyanın artık o üretmiş olduğu belli mesela Boko Haram gibi, IŞİD gibi ya da ülkemizde de bulunan bazı kötü yapıların bırakmış olduğu etkilerden ziyade Müslümanların demek böyle hallere de varmış. Yani Kamerun keza mesela Nijerya sınırı olduğu için Boko Haram tehlikesi yaşamış bir ülke. Biz Marva kentinde kaldık 15 gün. Marva'da da bu arada Ali abi, Ali Çalış. Onlara isimlerini hemen vereyim. Unuttum az önce. Ali Çalış, Hamza Ercan, Reşat Manafov. Bu abilerimize teşekkür edelim tekrar. Marva kentinde kaldığımız süre zarfında biz saat 8'den sonra dışarı çıkamıyorduk. Sokağa çıkma yasağı vardı. Yani Boko Haram'ın gerçekten iyi bir tehdit oluşturduğu alanlardan biriydi. Orada Fransızlar, İngilizler, az önce Selim abi de bahsetti, Boko Haram tehlikesiyle, tehdidiyle beraber ülkeyi hemen terk ettiler. Fakat bizim abilerimiz, bizim kardeşlerimiz orada hizmete, orada gayrete devam ettiler. Bu anlamda samimiyetin, ihlasın ortaya çıktığı bir nokta oldu bu. Şimdi biz diyoruz ki mesela biz oraya gittik 20 gün. 20 gün gün saydık belki de. Bugün bitecek, bugün gideceğiz hani. Öyle bir atmosferde oldu yani sanki bir dokunduk çekildik ama onlar hep orada. Yılda bir sefer sadece ülkelerine geliyorlar. Bu anlamda Kamerun'u ya da diğer ülkeleri anlamak adına her zaman şunu söylemek gerekli bence. Bir şeyi görmek istiyorsak oradaki insanları da tanımak lazım. Oradaki insanları tanımak da aslında bu seyahatin, bu yolculuğun büyük bir güzelliği olmuş oldu bence. Evet,
çok güzel insanlar tanıdık hakikaten. Çok güzel hikayeler.
Ben Selim abinin nezdinde sevgili Salih'e de bir sorum olacak. Osmanlı orada bulundu. Osmanlı Afrika'da nasıl bir yol izledi abi? Yani bunu da orada gördünüz mü? Nasıl bir tutumu vardı? Batı'nın tutumundan Osmanlı'yı ayıran neler vardı yani orada? Neler yaptı? Bunu da kısaca bir değinebilirsek sevgili dinleyenlerimize de bu imkanı sunmuş olalım.
Osmanlı tabii her şeyden evvel yani bizim gittiğimiz ülkede Osmanlı yoktu. Evet. Oralarda toprak olarak yoktu ama.
Trablusgarp, Mısır vesaire.
Kuzey Afrika'da vardı.
Kuzey Afrika'da vardı.
Ama tabii bizim hep bir tabirimiz var. Osmanlı bil fiil diyoruz, bir de bil kuvve diyoruz. Yusuf Kaplan Hoca'nın da bir tabiridir bu. Bil kuvve olarak her yerde yoktu. Bil fiil olarak her yerde yoktu ama bil kuvve olarak bütün İslam aleminde vardı yani. Hani Osmanlı İstanbul hilafet merkeziydi. Bu anlamda değerlendirirsek bir kere Batı'dan ayrılan zaten en önemli noktamız hepimizin bildiği gibi ümmet anlayışı. Şöyle şimdi Osmanlı'nın mirası olarak şu anki Türkiye, Türk insanı şunu söyleyebilirim. Hakikaten yani biz kendimizi övmek için söylemiyorum yani bunu. Ben orada gördüm, bizzat gördüm. Yani artık Kur'an'dan aldığımız ahlakla diyebilirim. Yani ben bunu böyle açıklıyorum. Başka bir şey değil yani. Hani Türklerin kendi kanından gelen, böyle kendiliğinden verilmiş falan bir şey değil. Kur'an'dan aldığımız ahlak başka bir şey değil. Ve hilafet torunu olmamız. Yani hakikaten bu çok etkiliyor. Bir insanlara daha merhametle, daha insani yaklaşıyoruz. Benim orada gördüğüm, batıdan fark olarak gördüğüm bir nokta buydu. Bu bizim yani içimizde var. Yani kendiliğinden olan bir şey. Şöyle mesela anlatıyorlar. Orada işte mesela her şeyde, her kurumun, her evin hatta önünde bir güvenlik görevlisi var mesela, bekliyor. Yani görüyorum mesela, izliyorum. Batılıların da var aynı şekilde. Davranışları işte, o güvenlik görevlilerine davranışları. Ve işte mesela hizmetlilerine anlattılar o şekilde davranışları. Çok daha böyle şey, aşağılayıcı bir tavırla davranıyorlar. Yani sanki onlar hani cahil insanlar, işte eğitimsiz insanlar. Bunu kullanarak içlerinde böyle bir davranışlarına, içlerindeki o duygu davranışlarına yansıyor. Ama bizde öyle değil. Yani mesela ben vakıfta gördüm, Mehmet abi anlattı. 3 tane güvenlik görevlisi var. 3'ü de Hristiyanken, Hristiyan olarak başlamışlar işe, Müslüman olmuşlar. Hani diyoruz ya, ben sordum nasıl oldular yani. Biz dedi bir şey yapmadık. Yani izliyorlar, görüyorlar. İşte biz girip çıkıyoruz, namaz kılıyoruz. Yani hal hareketlerimizi, onlara karşı tavırlarımızı görüyorlar. Biz ne yemek yiyorsak ondan veriyoruz. Mesela Batılılar, hatta bırakın Batılıları, oradaki Lübnanlılar. Lübnanlılar yani programımız uzun olsa bunlara da değinsek. Lübnanlılar şu an her tarafı sarmış durumda, fil dişinde. Belki diğer ülkelerde de öyledir. Yani mesela yedikleri yani evde mesela hizmetçileriyle aynı yemeği yemiyorlarmış mesela. Bizde öyle bir durum yok yani. Biz
küreleştirilme kesin... durumu söz
tabii.
Konusu doğru mu?
Tabii.
Evet. Ya psikolojik olarak hani köreltilmiş hani o hani örselenme mi diyorlar, ne diyorlar, sindirim artık insanlarda mevcut. Yani Kuzey Afrika'dan da bahsedildi ya az önce. Ben yıllar önce Mısır'a gitmiş bir abi bahsetmişti bana. Şöyle demişti, biz Mısır'a gittik, orada bir telefon kulübesinde ülkemize telefon açacağız dedi. Bu 80'li yıllardan bahsediyor. Ondan sonra telefon kulübesinde beklerken baktım dedi, bir saattir sıra değişmiyor yani, sıra hala aynı. Sonra sıranın önüne doğru gittim dedi, baktım hani acaba niye bu sıra devam ediyor diye. Bir bakmış ki kulübenin içinde bir Türk var. Türkiye ile konuşuyor belli ve adam gayet rahat bir şekilde uzun uzun konuşuyor. Vurmuş kapıya, demiş ne oluyor hani sen saatlerdir burada konuşuyorsun, millet sıra bekliyor, ne yapıyorsun, niye çıkmıyorsun falan. Adam demiş ki, ya demiş abi demiş, sen de Türksün belli. Ben demiş yöntemi buldum, burada ipi sallıyorum, jetonu atıyorum, çekiyorum geri, konuşuyorum, millet de anlamıyor demiş. Hiçbir şey de demiyor bunlar demiş. Diyor ki ben diyor orada hani sırada bekleyen diğer insanların hakkını savunmak için adamla iki Türk diyor. Biz orada kavga ettik Mısır'da ve kimse diyor bizi ayırmadı. Herkes bizi izledi diyor yani. Çok normal bir şekilde bize davrandılar diyor. Yani şeyden bahsediyordu burada hani insanlardan çekip alınan o özgüvenden bahsettim ya. İnsanlar da...
Hakkını aramıyor insanlar.
Tabii çok yani. Alışmışlar çünkü yani neyi arayacak ki? Yani normal karşılıyor. Sen beyazsın ya da sen batıdan geliyorsun, patronsun, boss. Değil mi? Öyle boss diyorum. Tabirini kullanıyorlar. Yani beyazlara yine çeşitli ithamları var. Mesela Kamerun'da Nasara diyorlardı. Biz de diyorduk ki biz Nasara, yani ne o Nasara, işte Müslüman, enemiz Türkiye falan diyorduk. Ondan sonra alkışlıyorlardı. Yani cuma namazlarında keza hutbelerde bile Türkiye'ye dua ediliyordu. O anlamda öyle bir beklenti, öyle bir zenginlik var.
Evet, sen mi demiştin? Yani insanlar hani bir mesela diyelim biraz kastalar, aslında su çıkıyor kuyular anlamında. Hı-hı. Ama 5-6 kişi bir araya gelip organize olup öyle bir çalışma yapmıyorlar.
Ya tabii
diyorlar,
şöyle bir şöyle arkadaş. Bir şey de var. Yani Afrika'nın geneli de tabii aynı şekilde böyle muzdariptir bu konulardan. Yani 25 metreden sonra aşağı yukarı su bulunuyor yani bildiğim kadarıyla Afrika'nın yerlerinde. Yani genel olarak su sıkıntısı ya da su kaynağı anlamında problemi olan bir yer değil baktığınız zaman. Fakat suyu çıkarmak,
organizasyonunu yapmak,
o parayı bulmak, bunlar zor işler. Ve zenginler maalesef, Afrika'nın zenginleri bu anlamda çok yardımcı değiller. Yani bir yerde mesela çok zengin bir villa görüyorsunuz, harika korumaları olan, köpekleri olan, çok zengin, belli jipler var etrafında. Yanında da mesela normal kulübeler, çadırlar, yerler görebiliyorsunuz. Bu anlamda o çarpıklık çok fazla orada. O kentsel yapı çok az ve kanalizasyonun olmaması çoğu yerde, altyapının olmaması, insanların tuvalet anlayışının, yemek anlayışının zayıf olması... Her şey etkiliyor. Yani Su eşittir temizlik, su eşittir hayat diyoruz. Şimdi suya sahip olmayan bir coğrafyada temizlik anlayışının da ne kadar zayıf olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur.
Tabii evet, verilen nimetleri işletebilmek de ayrı bir nimet. Evet. Yani üretebilmek, işletebilmek. İki türlü nimet var işte. Bir Allah'ın verdiği o hali hazırda bulunan nimet. Ülkenin kaynakları, ham madde.
Ham hali bir de işlenmiş hali.
Bir de işlemek de bir nimet. Ben öyle bir tespitte bulundum. Afrika'daki insanlar o ikinci nimetten mahrum. Evet. Çünkü burada görüyoruz yani mesela biz hatta orada Karadenizli bir arkadaş vardı grupta. Yani bizim diyor insanımız diyor mesela tepede hakikaten öyle değil mi? Trabzon'da böyle hiç yani işlenmeyecek, yaşanmayacak böyle Rize, Trabzon'da Rize'de. Öyle tepelerde, öyle zor koşullarda bir şeyler üretiyor. Hakikaten üretiyor yani aç kalmıyor.
Ben geçenlerde izledim. Adam kullanılan o yağdan, atık yağdan, kullandığımız bitkisel yağdan mazot üretiyor. Birkaç tane madde yani. Yani toplasan 10 milyonu, 10 lirayı, 10 Türk lirasını geçmeyecek bir masraf yapıp evde kendi imkanıyla mazot üretiyor.
Evet.
Karadeniz'i.
Yani işte bu hani yani hem coğrafyadan etkisi de bunlardan bir tanesi. Sıcak bir coğrafya olduğu için biz bile sabah uyandığımız zaman çok yorgun hissediyorduk kendimizi. Çünkü sıcak coğrafyanın o katmış olduğu havasızlık, nem oranın yüksek olması insanları biraz da zaten ne diyeyim size tembelleştiriyor. Evet. Tabirini kullanmak doğru olur bilmiyorum ama biraz da böyle yavaşlatıyor yani. Yavaş hareket ediyorlar. Saat konusunda mesela çok ilginç anılarımız vardı bizim de o anlamda. 3'te buluşacağız diyelim. Randevu 3'te. 3'te gidiyoruz biz. Hatta 2.30'da gidiyoruz yani. Erken gidiyoruz ki bir şey yapalım diye. 3.30'da telefon geliyor bize. 4'te buluşsak olur mu diye. 4'e kadar bekliyoruz. Sonra telefon geliyor. Ya 4 çeyrek olsun. Tamam diyoruz. Sonra arıyorlar. Ya yarın buluşalım. Tam çıkacağız. Ya diyorlar ki biz geldik. Yani böyle ilginç hatıralarda. Çünkü oranın normalinmiş bu yani. Normal anlayışta. İnsanlar o yavaşlık hakim değil mi? Sen de fark etmesin.
Yok işte ben de tam o noktada tam tersi düşecektim. Bizde de tam tersi.
Arkadaşlar hep böyle ülkeye göre de değişebiliyor.
Olabilir.
Hep böyle kötü taraftan konuştuk gibi oldu da.
Yok şimdi şöyle kötü taraf derken aslında burada şöyle bir parantez açalım. Bunlar kötü gibi gözükebilir ama bizim açımızdan açıkçası biraz eğlenceli oldu. Bir
farklılık,
tecrübe oldu.
Yani farklı kültür.
Ve şu var. Türkiye'de sanki çok normal değil bazı şeyler. Yani hani diyorlar ki siz Türkler çok zaman önem veriyorsunuz. Oysa Türkiye'de de zaman önem verilmez yani. Evet. Burada şöyle bir şey var aslında. Hani biz oradaki olmayan şeylerden bahsediyoruz daha çok ki. Niye? Oraya ne katabileceğimizi görelim. Yoksa zenginlik olarak, güzellik olarak biz Marva'ya gittik. Marva'da yetimhaneler vardı. Marva'da hafızlık yerleri vardı. Oradaki hafızlar hafızlık yapabilmek için, yani hafızlıklarını yapabilmek için dileniyorlardı. Yani hafızlık yapmak için dilenen öğrenciler vardı orada. Oradaki sağ olsun vakfımız Allah razı olsun o öğrencileri kucakladı. Siz hafızlık yapacaksınız madem dilenmeyin dedi ve orada çeşitli faaliyetlerde onları bulundurdu. Yatılı olarak yemeklerini karşıladı, eğitimlerini karşıladı. Bu anlamda tabii ki zenginlikleri çok daha fazla. Fakat işte olmayanı konuşmak bazen daha belki faydalı olabilir. Yani çünkü evet, bilinç tabii uyandırmak lazım. Yani bir insanlarda Afrika nedir abi Afrika dedirtmek lazım diye düşünüyorum.
Ben de şunu ekleyebilirim. Hani yok dedim ya bizde öyle tam tersiydi diye. Fildiş sahilleri şöyle bir ülke. Şimdi zaten Batı Afrika'nın en büyük ekonomisi ülke olarak baktığımızda. Afrika'nın ikinci büyük, Güney Afrika'dan sonra ikinci büyük ekonomisi. O gelişmişi, ekonomideki gelişmişi hakikaten insanlarda da görüyorsunuz. Fildiş sahillerinde ilginçtir. Acayip bir disiplin var. Yani iş düzeni var. Hani fakir bölgeler var, ihtiyaç had safhada hakikaten yani para ihtiyaçları var ama yani disiplin olarak, çalışmak olarak biz mesela bir IMC diye bir öğrenci derneği, Müslüman Öğrenciler Birliği ülkede faaliyet gösteriyor. 40 yıldır faaliyet gösteriyor, çok eski bir dernek. Ben hatta bizim Uluslararası Genç Derneği'ne de benzettim yani çalışmalarını, dertlerini. Onları ziyaret ettik. Hatta çoğu zaman da onlarla birlikteydik. Bizim işte oradaki vakfımızın İmam Hatip Lisesi'nde kalan öğrencilerin çoğu IMC'nin mensubu. Öyle güzel çalışıyorlar ki mesela Salih'in bahsettiği o şekilde bekletilme, işte yarın geleceğiz deme vesaire, geçkenin demek gibi. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık biz hiçbir yerde. Sadece burada değil. Bilhassa IMC beni çok etkiledi. Çok organizeler 40 yıldır. Tabii 40 yıldır faaliyet göstermenin getirdiği de bir tecrübe var. Ve mesela işte başkanları var, başkan yardımcısı var, her şeyden sorumlu. Biz gittik masalarına, bize diyor, biz buradaki diyor her arkadaş diyor mesela bakanlar gibidir diyor. Ne soracaksanız, hangi alanda soracaksanız siz sorun, o alandaki arkadaş cevaplayacak diyor. Herkes alanına hakim, birlikte çalışıyorlar organize bir şekilde. Ve dertliler, Yani biz sorduğumuzda siz hani ne amaçlıyorsunuz burada? Şunu dediler. İhvan-ı Müslümin'i biliyor musunuz dediler.
Evet.
Yani hani bizim de artık İslam dünyasına ne kadar belki yabancı olup olmadığımızı ölçmek istediler. Biliyoruz dedik. Tabii ki biliyoruz dedik. Yani hani nasıl bilmeyelim. Biz dedi İhvan-ı Müslümin Mısır'da ne yaptıysa, Hasan el-Benna ne yaptıysa biz de onu amaçlıyoruz dedi. Ve şu an meyvelerini vermeye başlamış IMC Derneği. İşte eski üyeleri, eski başkanları mesela yavaş yavaş devlet kademelerinde görev almaya başladı ve bundan sonra eminim çok daha güzel çocuklar vardı orada. Çok daha güzel yerlere gelecekler. Belki fil dişinin kaderinde rol oynayacaklar. İnşallah. Çok bilinçli çocuklar.
Çok güzel oldu.
Allah rahmet eylesin. Aliye da onu Bosna'da hedefledi, amaçladı. İhvan-ı Müslümin'i tekrar canlandırmak istedi Bosna'da. Yani böyle öncülere, liderlere bir kıvılcım yakacak liderlere ihtiyacımız var. Zira o topraklarda yaklaşık 200 yıl doğru mu? 200 yıldır sömürülen topraklar.
Evet.
Yani onlarca yıldan beri süregelen bir özgüven sorunsalı var. Birileri çıkıp onlara ya sen bu değilsin dese belki bundan bir 100 yıl sonra her şey çok değişecek, çok farklı olacak.
Hı-hı.
Ama bundan onlarca yıl önce özgüvenleri, yani biraz önce bahsettik ya elinde olmayanı konuşuyoruz diye. Aslında ellerinde olmayan en önemli şey özgüvenleri. Hani ülkeden ülkeye değişir bir sürü şey. Birisi geç kalır bir ülkede. Bir ülkede çok erken vakti riayet ederler. Bunlar değil. Bir şeyleri canlandırma potansiyeli için. Yani işte bizim Karadeniz'deki o mazotu yapan adam gibi. Bir şeyleri canlandırma dirayetinin olması için birilerinin çıkıp onları anlatması gerekiyor. Yani bu yaptığımız projedeki gibi sürekli birilerinin gidip bir şeyler aşılaması gerekiyor. Onlara beyaz Müslüman, beyazın Müslüman olabileceğini anlatması gerekiyor. İnşallah Rabbim hepimize o imkanı verir. Bizlere de o imkanı verir. Bizler de gidip oraları görme, oraları anlatma ve oraları anlama şansına nail oluruz diyelim.
Evet. O zaman yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Not defterini gördüm elinde. Tuttuğun oradaki notlar galiba. Belki o zaman son olarak birer hatıra aldırız sizden. Ne yaşadınız orada? Ondan sonra da belki senin not defterinden böyle paylaşacağın birkaç şey olur mu Selim Hocam?
Olur, olur.
Evet Salih, senin yaşadığın, unutamadığın bir hatıra var mı?
Tabii, unutulmaz.
20 gün oradaydın, mutlaka birçok şey biriktirmişsinizdir.
Evet.
Hatta biz dün akşam da Selim'le konuşurken, hani 20 gün aslında bir sıkıştırılmış bir 20 gün oluyor. Bunu belki yıllarca konuşuyorsun.
Evet,
yani
evet.
Benim hayatımda hep öyle olmuştu. Mesela 4-5 günlük bir yere gitmişsindir, gezmişsindir veya kampa gitmişsindir ama o böyle bütün hayatına böyle yön verir. Evet. Hep anlatırsın oradaki hatıralarını. Onun gibi birçok hatıra biriktirmişsinizdir. Evet. Ama onlardan böyle belki bir tanesini.
Ya tabii istersin. Şimdi hatıralar, yani diyorlar söz düşer yazı kalır. Yazmak çok önemli bu anlamda. Yani gördüğün şeyleri not etmek, yazmak. Hatta teknoloji gelişti artık ses kaydı yapmak ki ben çoğu zaman ses kaydı yaparım. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim de o anlamda güzel hatıralarımız, güzel anılarımız oldu. İlk gittiğimiz zaman biz kafamızda şöyle bir soru işareti vardı. Biz buraya geliyoruz, acaba ne katacağız diyorduk. Şu an mesela sorsanız bana, benden yani ben oraya daha az şey kattım. Orası bana daha fazla şey kattı. Gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum bunu. Bu maddi bir hesap değil sadece. Yani manevi olarak gelişim anlamında ihtiyacım olan şeyler. Mesela ekip halinde gittiğimiz için sadece biz orada yardım faaliyetlerinde bulunmuş olmadık. Aslında bir takım çalışması dediğimiz takım ruhunu da gözetmiş olduk, görmüş olduk. Çünkü orada takım halinde hareket ettik. Takım içindeki sorunlar oldu mesela diyelim. Onların üzerinden gelebilme, ondan sonra koordineyi sağlayabilme, ihtiyaçları karşılayabilme, bilmediğim bir coğrafyada, dilini bilmediğim bir coğrafyada işte iki gün yolculuk yapabilme, hem tren yolculuğu hem otobüs yolculuğu. Bunlar büyük tecrübeler oldu. Hatıralar kısmına gelecek olursak ilk yaşadığım ve beni çok etkileyen şey olmuştu. Biz bir köyü ziyaret ettik. Köyde ziyaret ettiğimiz esnada arkadaşlarımız şeker dağıtıyorlar sürekli. Ben de çok şeker dağıtmıyorum aslında ama elimde birkaç tane şeker vardı. Ben de birkaç tane çocuğa vereyim dedim yani. Aklımdan öyle hani önümdeydi, cebimde şekerler duruyordu, vereyim dedim. Şekeri uzattım. Tabii etrafım birden böyle dehşet bir kalabalık oldu yani. Çocuklar etrafıma artık yapıştılar yani. Üzerime falan atlıyorlar benim şeker için. Ben de hani şeker kalmadığını anlatıyorum onlara. İşte dil hareketli lisanıyla. Ondan sonra baktım olmayacak. Hani seviyorum onları artık. Yani bir de onları atamıyorum da hani. Gidin de diyemiyorum. Azarlayamıyorum da. Çünkü hepsi böyle gülüyorlar. Çok samimi gözlerle bakıyorlar. Böyle başlarını okşuyordum ben onların. Sonra inanmazsınız hepsi sıraya girdi adeta. Hepsi böyle başını okşatıyor bana. Geliyorlar başımı okşuyorum gidiyor. Geliyor başını okşuyorum gidiyor. Öyle bir atmosfere girdik. O beni çok etkilemişti. Çok duygulanmıştım yani. Sonra ikinci olarak da yine Marva'dayken, Kamerun'un Marva şehrindeyken bir Kur'an halkasını ziyaret ettik, halakasını. Orada öğrencilerin yokluktan mütevellit defter, kalem ihtiyaçları çok had safhada olduğu için ve çok sürekli olan şeyler olmadığı için, bir anca tükenen şeyler olduğu için tahtadan tabletler kullanıyorlar. Yani tahta ahşaptan yapılmış plaka şeklinde tabletlere mürekkeple yazıyorlar. Yazarak hafız oluyorlar zaten. Yani yazı yazarak hafızlıklarını tamamlıyorlar. O tabloyu görmek, oradaki hani ne diyeyim 60 metrekarelik belki bir alanda yüzlerce öğrenci üst üsteler resmen. Onların o sıkış sıkış atmosferde böyle çılgın yani deli gibi böyle Kur'an hıfzetmelerini görmek beni çok böyle dedim ki yani Allah'ım dedim yani biz gerçekten farkında değiliz.
Çok önemli hakikaten. Ben de geçen yaz bir şeye şahit olmuştum. Bizim gencin yaz kampı vardı. Sakarya tarafında mıydı şimdi unuttum. Sabah namazı vaktiydi. Mesela denize tabureyi koymuş siyahi bir kardeşimiz. Açmış Kur'an okuyordu mesela.
Evet.
Ondan sonra akşam vakti herkes böyle biz böyle çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Baktım 3 tane siyahi arkadaş beraber Kur'an okuyorlar.
Evet.
Yani Kur'an'a çok bizden çok daha fazla saygı duyuyorlar.
Çok hürmet ediyorlar.
Çok hürmet gösteriyorlar.
Zaten şey de var. Namaz konusunda da amel konusunda da sağlamları gerçekten hani kardeşlerimizin sağlam olanları çok sağlam. Gerçekten çok iyi de bir örnek teşkil etti bizim için.
Eyvallah.
Böyle teşekkür ediyoruz size de. Dinlediğiniz vakit ayırdın.
Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Selim'den de son birkaç cümle alalım.
Ben de kısa bir anımı paylaşayım hatıra olarak. Biz de bir köy ziyareti yine köy ziyaretleri orada hakikaten çok etkileyici oluyor. İşte bir 2,5 saatlik Gana sınırına doğru bir köy ziyaret ettik. Beni en çok etkileyen nokta orada otobüsümüz küçük bir minibüs tutmuştuk. Köye doğru yaklaşırken köy meydanında insanlar toplanmış. Hepsi böyle işte 100 kişi falan bizi bekliyor. İnsanların yanına yaklaştı minibüsümüz. Kapımızı açtık. Başladılar zikir getirmeye. Böyle la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah böyle hızlı bir şekilde. Beni orada çok etkiledi. Yani böyle kalbim titredi hakikaten. Hep birlikte işte biz indik, ellerini tutuyorlar, işte tokalaşıyoruz, sarılıyorlar vesaire. Birlikte biz bir platform hazırlamışlar. Oraya geçene kadar, bizim masalarımıza oturtana kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah zikir çektiler. Oturduk, ondan sonra zikir bitti. Sonra da bir 5 dakika kısa kısa Afrika'da da yazmıştım bunu. 5 dakika hiçbir şey konuşmadık. Onlar bize baktı, biz onlara bakıyoruz. Onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Böyle şey gibi yani hani sanki yıllardır görmemişsin de hasret kalmışsın kardeşine. Bekliyorsun ama bir hani cümle de kuramıyorsun yani ne diyeceğini de bilemiyorsun. Aynı öyleydi yani böyle. Oturduk öyle bir baktık. Ve en sonra bir sohbet oldu o ortamda. Sohbette de şunu dediler yani siz Allah'ın Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Kıyamet gününde diyor 7 zümre Allah'ın gölgesi altında gölgelenecektir. Bunlardan bir tanesi de birbirlerini Allah için seven Müslümanlar yani kardeşlerdir diyor. Siz de diyor bizi Allah için sevdiniz ki rengimize bakmadan bunu ifade ettiler aynı bu şekilde. İşte dilimize bakmadan, mesafeye bakmadan, yağmur çamur demeden ki yağmur çamur vurgusu önemliydi. O yol çünkü Allah köy yolu çok kötüydü. Yani hatta arabamız bir şeye çarpmıştı. Yani çamura girdik, bayağı bir çıkamadık vesaire. İşte tekerlek düştü, yedek tekerlek arabadan düştü, onu aldık vesaire. Yani hakikaten yağmurlu çamurlu yollardan gittik. Yağmur çamur demeden, mesafeye bakmadan ve rengimize bakmadan geldiniz. Siz bizi demek ki Allah için seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Türkiye'ye de yani geldiğiniz ülkeye de selam söyleyin bizden dediler. Böyle bir minnet duygusuyla. Bu da beni çok etkilemişti.
Eyvallah. Bu da çok güzel bir hikayeymiş hakikaten. İnşallah bu hikayeleri kısa kısa böyle Salih'in de dediği gibi hem dergide okuruz hem de belki bir kitaplaşma gibi bülten gibi bir şey de olabilir inşallah.
Evet inşallah.
Diyelim ve programımızın sonuna doğru gelmiş olduk. Kıymetli dinleyicilerimiz bayramınız, Ramazan bayramınız mübarek olsun.
Allah razı olsun.
Rabbimize şükürler olsun bizler bayrama ulaştık. İnşallah ömrümüz Ramazan gibi mübarek geçer. Ahiretimizde bayram olur diyelim. Değerli konuklarımız vardı. Genç Dergisi'nden Salih Yüzgenç, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Selim Tiryakioğlu aynı zamanda Genç Dergisi yazarlarından.
Çok teşekkür ediyoruz.
Bizlerle size birlikteydi.
Biz teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür ederiz.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Tekrar dinleyicilerimizin, Erkam Radyo dinleyicilerinin bayramlarını kutluyoruz inşallah. Mübarek olur. Bu vesileyle de Afrika'ya giden kardeşlerimize de, tüm kardeşlerimiz, isminiz mümkün değil, selam gönderelim. Tekrardan da Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah.
Evet. Anladım. Biz de dinleyicilerimize Allah'a ısmarladık diyoruz. Ve
evet. Dilersen biz de bayram o bayram ola ilahisiyle inşallah veda etmiş olalım.
Haftaya görüşmek ümidiyle diyelim. Hayırlı bayramlar.
Evet, hayırlı bayramlar olsun.
Can bula cananını bayram o bayram ola. Bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Bayram o bayram ola. Keder defola, dilde hicap refola, dilde hicap refola, cümle günah affola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, lütfiye lütfü kerim eri. Rahmü Rahim erişe Rahmü Rahim ber murade de fehim bayram o bayram ola bayram o bayram ola bayram o bayram ola.